Hayırlı akşamlar kıymetli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'ya Anlamlı Yaşamak programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim ben deniz psikolog Feyzullah Gürdaş. Her zaman olduğu gibi yanımda kıymetli hocam, psikiyatrist Hasan Turan Karatepe var. Bugün hocam geçen programda biraz değinmiştik bipolar bozukluklar. Biraz bugün daha ayrıntılarıyla ele alalım istiyorum. Biraz konuşalım. Vakit kalırsa da psikotik bozukluklara da değinmek istiyoruz. Olur. Aslında. Nedir bipolar deyince ne anlamalıyız? Nasıl bir rahatsızlıktır? Nedenleri nedir? Belirtileri nelerdir? Bunu yaşayan insanların işte mevsimden bahsetmiştik geçen programda. Bu mevsimler bu tarz rahatsızlıkların da aynı zamanda alevlenme dönemleri, nüks etme dönemleri olabiliyor. Belirli ataklar yaşanabiliyor. Biraz nedir, ne değildirden isterseniz başlayalım.
Olur. İyi akşamlar. Yani her sebzeyi meyveyi mevsiminde yemek lazım. Bu mevsimde biraz bipolar mevsimi, mani mevsimi, ilkbahar ayları. O bakımdan bu konuyu biraz daha konuşalım diye düşündük beraber. Niye mevsimi bilmiyoruz ama bu yaratıcılığın ya da yeniden dünyaya gelmenin bir dönemi sanki bu ilkbahar. Hani çiçekler açıyor, tohum çiçeğe dönüyor. Bir yaşam emarelerini gözlediğimiz bir dönem. Bahar ayı. Kış biraz daha böyle içine çekildiği, bazı canlılıkların ortadan kaybolduğu, biraz daha diyelim ölüme yakın bir dönem gibi görünüyor. İlginç bir şekilde biz de biyolojik bir varlığız. Yani varlığımız bu dünyanın işleyişiyle de bir uyum içinde devam ediyor. Birçok kimsede de görürüz. Hem biz kendi danışanlarımızda görürüz hem de muhabbet ettiğiniz arkadaşlarınızda da fark etmişsinizdir. Hani sonbahardan sonra biraz böyle bir hüzün, işte ilkbaharla birlikte böyle bir coşku. Doğal olarak ortaya çıkan bir şey bunlar. Bunu niye söylüyorum? Hem işte bu dönem bunu konuşalım diye. Hem de bu konuşacağımız şeyler aslında insanın doğal halleri. Yani ortada bir hani batılılar bir bozukluk falan demişler. Hoş sonradan onlar da itiraz ediyorlar bu tanımlamaya da. Yani ortada bir bozulma yok, bir bozukluk yok. Sadece olanın bağlamla olan ilişkisinde bir kopukluk var. Olan patolojik bir şey değil. Yani kişinin kendini çok önemli biriymiş gibi hissetmesi. Bu manide gördüğümüz mesele ya da çok eğlenceli olması, çok espriler yapması, yapacağı işle ilgili eylemlerinin son derece artması, az uyuması, çok konuşuyor olması, zihninde fikirlerin uçuşuyor olması, gerçekten o mani döneminde ve mani başında planlar, projeler çok da mantıklı ve işe yarar şeyler de ortaya çıkarabiliyorlar o dönemde insanlar. Yani bu hallerin hepsi aslında doğal olarak hepimizde bulunan ve problemli olmayan, patolojik olmayan haller. Ve dünyanın bu şeyine de uyumlu bir hal. Yani gidişine de uyumlu bir hal. En nihayetinde biyolojik bir varlığız. Bunu asla unutmamak lazım. Onu unuttuğumuz anda onun faturasıyla karşılaşırız. Biyoloji varlığız yani. İşte bir virüs geldi, dünyamızı elimizden aldı. Sevdiklerimizi elimizden aldı. Ne yaptıysak kurtaramadık bazı şeyleri. Yeni yeni toparlanıyoruz. Bunu niye söylüyorum? Çünkü bu psikotik hastalıklarda, bipolar hastalıkta, bipolar bozuklukta biyolojik tarafımızın çok belirgin olduğu bir insanlık hali.
Evet.
Yani bunu tamam şimdi ben doğal olarak olduğunu söylüyorum. Gerçekten de doğal. Yani insan iki kutuplu bir varlık tıpkı dünya gibi. Dünyanın da iki kutbu var. Dünyadaki her şeyin iki kutbu var. Yani şöyle bir bakarsak işte iyi, kötü, sıcak, soğuk, işte uzun, kısa. Ne bileyim, her kavramın bir karşıtı var.
Evet, her şey zıttıyla birlikte.
Evet, her şey zıttıyla birlikte. Bizim içimizde de bu dünyaya ait olduğumuzun bir işareti olarak böyle bir zıtlık hali var. Yani o coşkulu, kendine güvenen ve her şeyi yapabilen bir yapımız var. Var. Buna temas edebiliriz. Hepimiz kendimizle ilgili o potansiyele temas edip bir şeyler yapabiliriz. Yaşıyorsak Bunun için yaşıyoruz aslında. Yani programın adına da tekrar dönecek olursak, bir anlama temas ettiğimizde ve anlama kendimizi bıraktığımızda ne kadar verimli ve ne kadar bir insanlara bir şey vaat eden ve canlı olduğumuzu görüyoruz. Hepimizin teker teker bir hayali var. Zihnimizde geçen bir güzellik var. Kendimizi gördüğümüz ve yapabileceğimize inandığımız şeyler var. Bunlar da bazen, yani dinleyicilerimiz de belki kişisel olarak kendileri de deneyimlemişlerdir. Bazen kendimiz çok önemli işler yapacak tarafımızı fark ederiz. Evet, ben bunu yaparım deriz. Kendimize güvenimiz gelir. Yine bir o mani belirtilerinden sayacak olursak, daha keyifli, hayatı dolu dolu yaşadığımız anlar vardır.
Ya da daha hızlandığımız, evet, biraz daha çabuk böyle gergin olduğumuz, kızgın olduğumuz.
Evet, daha reaksiyoner olduğumuz, değil mi? Daha çabuk canlı bir şekilde hayatın bize getirdiklerine cevap verdiğimiz hızdan bahsettin. Doğal bir şey. Tıpkı diğer, bu bir tarafımız. İşte canlı olan tarafımız, coşkun olan tarafımız, yaratmaya yakın olan tarafımız, yani ürün ortaya koymaya, olanı değerlendirip bir şey sunmaya, sentez etmeye, birleştirmeye yakın tarafımız. Diğeri o sonbaharla kaim olan, onunla özdeşleşen, böyle biraz daha geri çekildiğimiz, hayatın ne kadar acı olduğunu fark ettiğimiz, bazı açıdan, hatta birçok açıdan acziyetimizle karşılaştığımız, elimizden bir şey gelmeyen, kendimizi çok küçük hissettiğimiz, o etrafımızdaki dönen dünya karşısında bir şey yapamadığımızı fark ettiğimiz ve vahşi olan tarafımızı fark ettiğimiz diyelim. Sadece bireysel olarak değil, dünya olarak da o vahşeti, o haksızlığı fark ettiğimiz. Hani bir vesileyle de konuşmuştuk. İşte hani nasıl bir dünyada yaşıyoruz, şöyle bir baktığımızda gerçekten dayanılacak şeylerle karşılaşmıyoruz.
Evet.
Yani Afrika'daki insanların dramı diye geçiştirdiğimiz şey, herkesin dilinde belki söylenilen bir şey, ancak oraya gidenler, onları görenler bunu çok daha yakından anlıyor. Hani yokluk nedir? Açlık nedir? Susuzluk nedir? Orada yakından görenlerden dinlemek lazım. Ama rakamlar da çok acı bir şeyi söylüyor bize. İşte 1 milyar insanın temiz suya ulaşamadığını biliyoruz dünyada. Bu nasıl bir dünya diye kendimize soruyoruz. Şimdi o tarafta da yoğun bir hüzün bizi bekliyor. O zaman biz, o coşkunluk ve hüzün arasında salınan bir yapımız var.
Evet.
Bunlardan biri, bir taraf bizi temsil etmiyor. Tıpkı hani dünyanın iki kutbu var ama biz ortada yaşıyoruz. Ortada yaşayanlar daha katlanılır bir coğrafyada yaşıyor. Ortada yaşayanların daha hayatı acıdan, ızdıraptan biraz daha kurtulmuş bir şekilde yaşıyorlar. Bu ortada olmak bizi kurtaracak tek mesele. Ortayı seçmek, ortaya gelmek.
Evet.
Uçların beni götürdüğü yeri fark etmek ve ortada kalmayı tercih etmek. Bu birçok yerde de karşımıza çıkan bir şeydir, değil mi? Hani vusla mı denen bir şey var, değil mi? Orta yolculuk var.
Evet.
Ortada kalmak var.
İfratla tefrit,
evet,
arasında olmak, mesela itidal üzere olmak,
değil mi? Yani bu hem yani ahlaki gelişimde, etik öğretilerde de bu böyle. Biyolojide de bunun karşıtı da o ötimik dediğimiz hal, mani ya da depresyonun olmadığı o hali tesis etmek. Ama o biyolojik tarafı vurgulamıştık. Biyolojik taraftan da kastım şu, hani biyolojik tarafı ihmal ettiğimizde bunun tokatını yeriz, bunun faturası bize ağır olur dediğim mesele, bu kendini gösterdiği zaman, o uçlardan birine yerleşildiği zaman, orada artık kişisel irade o meseleyi çekip çevirmeye bize yardımcı olmuyor. Yani ne kadar da istesek o mani halinden kendi başımıza sıyrılmamız mümkün değil. Ne kadar da istesek o derin depresyondan kendi başımıza silkinmemiz, oradan çıkmamız mümkün değil. Etrafınızda bipolar tanısı almış insanlar varsa onlara çok yakın durun ve gözlemleyin o insanlık hallerinin derinliğini. Orada yani hayata dair çok şey göreceksiniz. Sen de şahit olmuşsundur. Evet. Yani bipoların işte o manik dönemindeki insanlarla karşılaştığınızda müthiş bir canlılık, gözlerden ateş çıkıyor. Enerji ve kafasında projeleri sana sıralar, çok da uçuk şeyler de değildir bir yerden baktığında. Onu anlatırken anlamla devam eder kişi. Ve müthiş bir espri yeteneği vardır. Seni de etkiler, sen de canlanırsın, neşelenirsin. Sonra bir depresyonla karşılaştığında ya da o kişinin, aynı kişinin depresyonuna şahit olduğunda inanılmazdır o hüzün.
Bambaşka biri varmış gibi.
Bambaşka biri vardır ve mesela orada hani sen de bambaşka bir şeyi yaşarsın. Yani maniyle karşılaştığında canlılığı ve enerjiyi ve neşeyi hissedersin. Sen kendinde de hissedersin ve hani işte dünya böyle de bir yer olabilir gibi bir hava çıkar. Ve depresyonla karşılaştığında da o hüznü, o çaresizliği sen de yaşarsın. O bakımdan bu tür tanıları almış birileri varsa etrafımızda onları gözlemleyin. O zaman hayatı daha iyi anlarsınız. Yani bir insan insanın bir rehberidir aynı zamanda. Hayatı tanımak için de, kendimizi tanımak için de. Hani o insani hallerin gözlenmesi bana böyle bir getiri sunar.
Eyvallah.
Ama o biyolojik meseleyi tekrar vurgulamak gerekirse,
bu nedenleri bakımından biyolojiye birkaç kere vurgu yaptınız.
Evet.
Ve bazen şöyle durumlarla karşılaşıyoruz. Özellikle işte bipolar rahatsızlığı olan kişilerin aileleri ya da kendileri de bazen geçmişte yaşanan bazı olaylar, işte askerlikte şöyle şöyle durumlar yaşadı, şöyle zorlukları oldu, başından şöyle olaylar geçti, acaba onlar mı neden oldu gibi.
Evet.
Bazen ailelerin çocuklukta yetiştirmeyle ilgili bazı kendilerini suçlayıcı,
evet,
izahları oluyor. Nedenleri konusunda bu biyolojinin etkisi ya da neler biliyoruz? Psikiyatri neler biliyor, neler söylüyor?
Aslında hani bu doğal hallerden bahsettik. Bu doğal haller, yani kişinin coşkunluğa yatkın olması ve depresyona yatkın olması hali ya da o depresyondayken yaşadıkları ya da coşkunluk döneminde yaşadıkları hepimizin yaşadığı insanlık halleri. Fakat hani biyolojik bir taraf da var dedik, bir de biyolojik olmayan taraf var. Şimdi o biyolojik olmayan tarafı isimlendirecek olursak ona da nefis diyelim. O nefsin tercihi söz konusu. Bu bizim günlük hayatımızda da ve bize öğretilen kadim öğretilerde de hani ortada kalma meselesinde de vurgulanan şey o. Nefsi özgür hale getirmek, nefsin seçeneğini arttırmak beni bu tür rahatsızlıklardan korur. Sadece biyolojik rahatsızlıklardan değil, işte anksiyete bozukluğu gibi daha biyolojik olmayan depresyonlardan da beni korur. Takıntılardan da beni korur. Nefsin özgürleşilmesi ve nefsin harekete geçmesi ve nefsin anlamla temas ederek harekete geçmesi beni buradan korur. Fakat nefis korkuyla, endişeyle, tehditle, telaşla harekete geçtiğinde anlama temas etmek için değil de üzerindeki bir sıkıntıyı azaltmak için harekete geçtiğinde işte bizim psikiyatrik bozukluklar dediğimiz alana giriş yapıyor. Senin biraz önce örneklediğin ve sık karşımıza çıkan bu gençlik dönemindeki travmalardan sonra küçük küçük travma ya da daha büyük travma en çok gördüğümüz ne oluyor? 20 yaş aralığı.
Evet.
20-30 yaş aralığında o aralıkta ne var? Kişinin artık erginleştiği, o eğitim döneminin yavaş yavaş bitip hayata atıldığı, yani kendi başına hayatını kurmaya hazırlık yaptığı, karşı cinsle bir ilişkiye girip onunla olan ilişkiyi yönetmeye başladığı dönem. İki zorlu dönem. Bu başlı başına kişinin o andaki bütün gelişimine başka bir evreye taşıyan bir dönem. Yani evet, bu bir travmatik demek istemiyorum ama ona yakın bir şeydir bu. Bir de o dönemde işte bu iki mesele üzerindeki yaşadığı zorluklar. Mesela hani bir mesleki kimlikle ilgili bir belirsizliğin olması. Ya da karşı cinsle ilgili o ilişkiyi yönetememesinden gelen bir problemin fark edilmesi. Bu tabii hani bir kademe daha travmatik bir şey. Ama daha travmatik dışarıdan gelen travmalardan bahsettiğimizde işte o hani birçoğu askerde böyle oluyor ya da ciddi bir kazadan sonra böyle oluyor. Bir baskı altındayken bu hastalık ortaya çıkıyor. O dönemlerde kişi kendisi için o anlamlı olanla, kıymetli olanla temas ederek bir seçim yapmıyor. O üzerindeki baskıyı, sıkıntıyı, kaygıyı, yani ister dışarıdan olsun bu baskı, ister içeriden olsun fark etmez. O baskıyı ve sıkıntıyı, olumsuzu azaltmak için harekete geçtiğinde psikiyatrik bozukluklar başlıyor. Bu bakımdan bugünlerde bu hastalığın önlenmesine ilişkin, bu biyolojik tarafı ağır olan hastalıkların önlenmesine ilişkin şu tür programlar izleniyor. O dönemlerde bu kişinin stresle baş etme kapasitesini arttıralım ve bu kişilere yardımcı olalım. Hani üzerindeki şeyi de azaltalım. Yani hem stresle baş etmesini arttıralım hem de o stresin dıştan bir kaynağı varsa onu da azaltalım.
Evet.
Biraz daha korunaklı yaklaşalım bu kişilere. O yüzden şimdi çok iyi bir uygulama oldu bu 15 Temmuz'dan sonra. Mental sınırı olanları da asker almamaya başladık. Eskiden zeka geriliklerini almıyorduk. Bir de sınırda mental kapasite denen bir şey vardı. Sınırda zeka kapasitesi.
Evet.
Onlar asker alınıyordu. Çünkü onlar getir götürü yapıyorlar. Yani günlük hayatta da çalışırlar onlar. Mesela onları almayarak çok kıymetli bir şey yapıldı bizim açımızdan. Gerçekten onlar stresi bizim kadar kaldıramayan, o yeteneği olmayan bir yapılanmaya sahipler. O da biyolojik değil bu arada. Hani söyleyelim, hani o zeka denilen şey de aslında bu çocukluk çağından itibaren hem korunarak hem geliştirilmeye çalışılarak üzerine biraz titrenilerek arttırılabilen bir kavram olduğu da artık çalışmalarda gösteriliyor.
Evet.
Hani zeka baştan doğuştaki haliyle devam etmiyor. Kalmıyor. Ha. Yani onun üstüne konulabiliyor ya da azalabiliyor. Yine stres ve travmayla. Önleme açısından yapacağımız şey bu gerçekten. Yani bu yatkınlığı olanları fark etmek ve bu yatkınlığa karşı önlemimizi almak. Ama kişisel olarak da ben şu önlemi alınmasını söylüyorum. Yani tamam, hani bir dışarıdan yapılacaklar var, bir de kişinin kendine yaptığı bir şey var. Biraz önce dediğim anlamla hareket etmekle korkuyla hareket etmek ya da bir güzelliğe temas ederek bir şey yapmakla içimizde taşıdığımız olumsuzu gidermeye yönelik bir şey yapmak birbirinden farklı şeyler. Bunu yani biyolojik hastalığı olan da olmayan da hepimiz, yani kendisiyle ilgili kaygı duyabilecek bir benliğe sahip olan herkes bu seçimi yapabilecek düzeydedir.
Bu her yerde çıkacak bu seçim karşımıza, değil mi?
Evet.
Hayat boyunca neye sahip olursak olalım, nasıl, ne tür bir rahatsızlığa sahip olursak olalım ya da olmayalım.
Evet.
Yaşarken bu seçenek, bu seçim her zaman olacak. Peki hocam, dilerseniz kısa bir ara verelim. Aradan sonra o seçimi ve tedaviyi konuşalım.
Peki.
Aslında. Kıymetli dinleyenlerimiz, kısa bir ara, aradan sonra yeniden birlikte olacağız. Lütfen bizden ayrılmayın.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Tekrar merhabalar kıymetli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Anlamlı Yaşamak programında bipolar bozukluğu konuşmaya devam ediyoruz. Aradan önce bu nedir, nasıl bir rahatsızlıktır üzerine konuşmuştuk. Biraz belirtilerini, biraz nedenlerini konuşmuştuk. O normal olanla nasıl ayrılıyor meselesini ele almaya çalışmıştık. Ve aslında biraz tedavi kısmına ya da yapılabilecekler kısmına nasıl yardımcı olunabilir, evet, bu tarz bir zorluk yaşayan insanlara, insanlar neler yapabilir? Burada aradan hemen önce anlamla temas etmenin, güzel olanla temas etmenin faydasından konuşmuştuk. Bunun her yerde karşımıza çıktığından, her türlü evet. rahatsızlıkta, hayatımız boyunca aslında yapabileceğimiz bir seçim olduğundan bahsetmiştik. Hatta bu seçimden uzaklaşmanın bizi o normalden de tırnak evet. içinde uzaklaştırdığını,
tırnak içinde evet.
birçok rahatsızlıklara belki kapı aralayabildiğini, yatkın hale getirebildiğini konuşmuştuk. Biraz bu yatkınlığı olan insanlara da nasıl yardım edilebilir? Hangi seçenekler var? Tedavi seçenekleri nelerdir? Konuşup evet. oradan devam edebiliriz dilerseniz.
Bu biyolojik olan taraf artık kendini göstermeye başladıktan sonra artık o hani terapiye yönelik, rehabilitasyona yönelik yapılacak eylemler biraz daha arka plana geçiyor. Yani orada biyolojik bir şey ortaya çıkmış. Biz de ona biyolojik bir unsurla cevap vereceğiz. Bu aşamadan sonra artık ilaç çok kıymetli ve kişiyi anlama tekrar davet eden bir fonksiyonu taşıyor. Bu anlamda hani bu belirtiler artık kişinin hayatını ciddi anlamda etkilemeye başladıktan sonra artık ilaçla birlikte tedavi aşamasına geçiliyor. Bu aşamadan sonra ilacın devreden çıkması bir anda olmuyor. Çok kolay değil. Yani bipolar bozukluk için söyleyecek olursak, yani birçok bipolar bozukluk tanısı almış kişi hayatının çok önemli bir bölümünü ilaç kullanmakla geçirmek zorundadır. Çünkü ancak ilaç kullandığında kendi hayatına dönebilir, kendisiyle ilgili bir şeylere temas edebilir. Yoksa o uçlar, yani hüzün ya da coşkunluk, kişiyi sürekli oyunun dışına itecektir. Yani hüzün ortaya çıktığında, o depresyona kendini bıraktığında yapabileceği şeylerden uzaklaşacaktır. Coşkunluk devredeyken bu sefer makulden uzaklaşacaktır. Yine yapacağı şeylerden uzaklaşacaktır. Bu sefer de daha komik, daha ironik bir halde söyledikleri ciddiye alınmayan bir makamda duracaktır. O yüzden ilaç bizi ortada buluşturabilir. Ortaya geldikten sonra bu uçların etkisini, üzerimizde etkisi azalmaya başladıktan sonra benim o nefis yine devreye girer. Yine o irade gücüm, yine olayları kontrol etme tarafım meydana gelir ve bu sefer orada biz terapiye başlayabiliriz. Orada kendimize, yani terapiden kasıt da kendimizi dönüştürecek bir takım müdahaleler. Bu terapistle olur, başka şeyle olur, kitaplarla olur,
evet.
muhabbetle olur, konuşmayla olur, büyüklerle olur. Neyse, elimizdeki imkan neyse. Çünkü insanlar sürekli bir dönüşüm halindedir. Ve insan kendini değiştirir. Mesela tövbe etmek böyle bir şeydir. Biz niye tövbe ederiz? Değil mi? Yani bir dönüşüm için. Terapi de bir dönüşümdür aslında. Neye dönüşüm? Aslında kişinin, yani bizim için anlamlı olana dönüşümdür. Yani aslında bütün dönüşümler, yani tövbe de onun için yapılır. Tabii ki insanın kendini evet. değiştirmesi de onun için. O, yani bu dünyada ben nasıl bir yer kaplıyorum? Ben bu dünyaya niye geldim? Bu dünyada güzellik olarak gördüğüm şeylere temas edecek neler yapabilirim? Anlamlı olan budur. Benim üzerime düşen nedir? Ne yaparsam kendime, çocuklarıma, komşularıma, çevreme, dünyaya ve insanlığa bir şey sunmuş olurum.
Tam da burada özellikle ilk böyle manik atağını yaşayan insanlarda bir şey de oluyor hocam. Sonrasında böyle bir hüzün oluyor.
Evet.
Ben artık değiştim. Hani dönüşümden evet. bahsediyoruz ya. Evet. Ben artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Evet. Ben başka biri oldum. Evet. Onun yasını yaşamaya başlıyorlar.
Çok haklısın.
Şimdi orada tam bu şey çok kıymetli aslında.
Evet.
Hani çünkü seçim başlıyor.
Evet.
Kişi orada artık kendisini bir hasta olarak etiketleyip değiştiğini, dönüştüğünü ama negatif yönde. Evet. Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını, oraya yatırım yaptığında, orayı seçtiğinde neler oluyor aslında?
Evet. Çok doğru. Bu özellikle travma hastalarında da çok gördüğümüz evet. bir şey. Travma öncesindeki ben, sonrasındaki ben gibi bir benlik algısı yerleşiyor. Şeyde, manide de bu yerleşiyor gerçekten. Çok haklısın. Çünkü mani atak, hani depresyonda kişi hani hüzün oluyor, geri çekiliyor. Daha kabul edilebilir bir şey. Depresyon değil, sosyal açıdan da öyle. Neyi var? İşte birazcık dertli falan gibi. Ama mani öyle çok kabul edilebilir bir şey değil. Zaten bu danışanların çoğu, hastaların çoğu hep manik evrede hastaneye girirler.
Hastane yatışları olur.
Yatışları olur. Ötekisi hani doğal olan, o daha doğal. Öteki de doğal da. Ama toplum tarafından depresyon daha doğal ve yani bir herkesin içinde bulunduğu bir hal olarak anlaşılır ve çoğu insan da o yüzden doktora gelmez. O halde yakalamamız çok daha zor oluyor. Ama manide her şey değişiyor. Kişi tamamen başka birine dönüşüyor o dönemde. Ha, senin de dediğin gibi o dönem bittikten sonra da kişi artık mani dönemindeki, o coşkunluk dönemindeki yaptığı eylemlerin bir taşıyıcısı haline geldiğine yönelik bir benlik algısına sahip oluyor. Burası çok tehlikeli. Ne açıdan tehlikeli? Senin de işaret ettiğin gibi dönüşümü, değişimi engelleyen bir yapısı var. Yani bunlar memlekete tekrar döneceklerini hiç zannetmiyorlar. Hani artık ben şu aşamaya geldim, bunları yaptım. Çünkü yapılan şeyler de çok acı şeylerdir. Yani o coşkunluk dönemindeki yapılacak şeyleri hatırlamak bile insanı, bu danışanlar için, hastalar için çok katlanılmayacak derecede bir sıkıntıya yol açar. O yüzden artık o kişi o eylemleri yaptığına göre, yani mesela hani cinsel anlamda aklına kötü bir şeyler gelmiştir, o dönemde de yapmıştır diyelim, artık o sapıktır. Şimdi o eylemi yapmakla eylemin sıfatını taşımak birbirinden farklı şeyler. Hani onları niçin yaptığın, neden yaptığın, o biyolojik tarafı, hastalık tarafını zihin kodlamaz.
Kabul etmez.
Kabul etmez. Bunun mantıklı açıklamalarını duysa da, ikna da olsa, hani geçen programda bahsetmiştik, eski danışanlarımızdan biri hani dindar bir kızcağız ama mani döneminde uygunsuz işler yapıyordu. Daha sonra iyileşti. İyileştiğini döneme de ben şahit oldum. Sonra yine istediği hayata, onun için anlamlı gördüğü hayatı tercih edecek bir yaşantıya sahip olduğunu da görmüştüm. Ama o dönemlerde kişi kendini onunla etiketliyor. Ben artık yapamam bunları. Çünkü ben uygun olmayan şeyler yaptım. Yalan söyledim. İnsanlara dalga geçtim o dönemde. Paramı aldım, heba ettim. Ailemin parasını, eşimin parası, çocuklarımın parasını kötüye harcadım. Ben artık müsrif, sapık falan, deli, manyak. Zaten bu manyak kelimesi de maninin şeyidir. Terminolojik bir kelimedir. Maniden gel. Evet. Manyak biriyim. Oradan sonra dönüşüm çok zor.
Ben hastayım.
Ben hastayım.
Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yani buna çok yatırım yapıldığında aslında tedaviyle uyumu da bozuyor.
Evet.
İşte ilaç da kullanmak istemiyor bazen. Reddediyor.
Evet.
Bu onunla yüzleşmemek için, bu acıyı taşımamak için de belki konuşuruz. İlaç kullanmadığı zaman da, koruma tedavisi altında olmadığı zaman da bir sonraki epizoda daha yakın hale geliyor.
Çok doğru.
Bu sefer epizot geliyor tekrar. Onun içine daha fazla kalıyor ve yaşam gerçekten.
Bu sefer o kendini kanıtlayan kehanet gibi yani, epizotta evet. Gelince işte bak yine o ağa düştüm.
Çünkü bir epizot belki bir ilaçla 4-5 hafta, 6 hafta içerisinde kaybolup gidecek ve
evet.
Çok yükselmeden.
Evet.
O çok alevlenmeden kalacak ve yaşam etkilenmeyecek. Bu yüzden bu sefer ilaç kullanmayınca, reddedince o biyolojik tarafı çok kuvvetli demiştiniz. Belki o zaman aylarca sürebiliyor.
Tabii.
Ve yıkım büyük oluyor.
Evet, orada yıkım çok büyük oluyor. O benliğe, o benliği giyindiğinde, o kıyafeti giyindiğinde kişi, yani o dönemdeki yaptıklarıyla
evet.
Kendini tanımlamaya başladığında o zaman dönüşüm çok zor oluyor. O zaman çare ne? Çare şu. O kıyafeti çıkarmak. Kıyafeti çıkardığında, çünkü o kıyafet sana giydirildi bir şekilde, biyolojik altyapın olduğu bir travmalara maruz kaldın. Ama sen hangi kıyafeti giymek istiyorsun? Mesela gönlünden geçen hangi gömlek? Nasıl bir pantolon giyeceksin onun altına? Onu biz biliyoruz, sen de biliyorsun. Fakat zihin diyor ki artık o geçti. Yani sen hani samimi bir dindar olamazsın. İşini aynı kalitede yapamazsın. Niye? hemen bana geçmiş dönemindeki o atakla yaptığım şeyleri karşıma, işte bu yüzden. Ve konu kapanıyor. Ve o dönemin bana giydirdiği kıyafetle ben baş başa kalıyorum. Bizim hani programın adını seçerken de anlama temas etmek, anlamla yaşamak denilen şey, dediğimiz şey ve vurgulamak istediğimiz şey de bu. Sadece bu depresyon ya da anksiyete bozukluklarında ya da kişinin yaşadığı psikolojik zorluklarda değil, bu tür biyolojik yatkınlığı olan durumlarda da anlama temas etmek kişinin kendini değiştirmesine ve kendine dönmesine yardımcı olacak en kuvvetli unsurlardan biri. Sen nasıl biri olmak istiyorsun ve sen neyi önemsiyorsun? Nasıl biri olmayı önemsiyorsun? Bu hayatı yaşayıp gittiğinde senin arkandan nelerin kalmasını istiyorsun? Sana ne desinler? Seni nasıl ansınlar? Hangi işleri yaptıkların, hangi yaptığın işlerle seni ansınlar? O hiç değişmiyor. O çok, yani hepimizin zihninde, kafasında böyle bir alan var. Nasıl biri olmak istediğimize dair. Buraya temas ederiz. Ya da zihnimin bana getirdiği olumsuzluklarla mücadele ederim. Yani yok aman sen de. Sen mi kurtaracaksın? Sen hani o kapasitede değilsin. Onu yapman için şunlar şunlar olması lazım. Gibi zihin yapacağım her işle ilgili bana bazı engellerin ve mantıklı engellerin raporunu gözümün önüne koyabilir. Ama soru şu, sen nasıl bir elbise giymek istiyorsun? Zihnini mi dinleyeceksin yoksa kendi hayatın için bir şey mi yapacaksın? Şu an, şimdi. Burada işte o ötemik dönemde ilaçların bana sağladığı, kendimle buluştuğum dönemde senin dediğin gibi o kimliği üzerime almamak, tekrar hayata dönmek, tekrar o atak öncesindeki gönlümden geçenleri hayatıma geçirmeye başlamanın bir aşama sorusu. Orada bir destek gerekiyor. Hem yakınlarının desteği, hem de bir terapi desteği, bir doktor desteği bu dönemi daha korunaklı geçirmemize neden olur.
Evet, belki hiçbir şey hani eskisi gibi olmayacak söylemi, belki daha iyi olacak.
Evet, yani değil mi?
Daha iyi, o da doğru. Daha iyi seçmeyi şansımız da var. Daha iyi bir yaşam.
Evet.
O kavuşma şansımız da var.
Evet, evet. Yani o belli dönemler vardır. Hani o travmatik güçlenme denilen şey vardır, değil mi? O travmadan sonra kişi daha yapacağı işle ilgili daha donanımlı hale gelebiliyor. Bunun örneklerini çok duyuyoruz. Böyle ünlü kişilerin geçirdiği, evet, hastalıklar sonrasında yaptığı şeyleri, neler olduğunu şöyle bir karıştırırsak buluruz. Yani o dediğin gibi başka bir imkanın da kapısını da aralayabilir.
Evet. Bir de katılır mısınız hocam, şey oluyor bazı hastalarda, bu daha hafif seyreden maninin dönemlerinde böyle o neşe, o hareketlilik, o, evet, özgüven, bazen o isteniyor, evet, hastalarda. Böyle olunca da maniye karşı ya da o hipomani daha düşük seyreden tarafına böyle bir, ona bir özlem oluyor ve ilaç kullanıp onu kaybetmek de
istemiyorlar. Evet.
O biraz böyle istenir bir şeymiş gibi.
Evet.
Hoş bir şeymiş gibi.
Güzel bir ayrıntıya.
Tabii depresyondansa o daha çok tercih ediliyor gibi.
Evet. Doğal olarak. Çok ince bir ayrıntı o. Yani bunu demek ki sana bu tür danışanlar çok geldi. Oradan bir biliyorsun o hali, o hali arzulama. O hipomani hali zaten hani bahar ayının tatlılığı vardır ya, bir şeylerin canlandığı, neşelendiği, işte bir takım üretmelerin tekrar başladığı, hayatın ya da işte şeyin, toprağın tekrar yaratıldığı bir dönem gibi. Şimdi bu onun güzelliği, kimsenin itiraz edemeyeceği bir güzelliktir. Kişi de o hali sürekli yaşamak ister, evet. Orada çok daha yakın bir destek gerekiyor gerçekten o dönemde. Bu danışanlara, yani bu tanıyı almış insanlara. Hani o dönemin artısını, eksisini çok beraber hesap edilip uygun karar verilecek bir beraber yürüme, bir omuz omuza yürüme dönemi gerekiyor. O dönemde yani o hafif mani, hipomani, biraz daha şiddeti azaltılmış maniyi biraz daha uzun süre devam ettirmek. Orada çok küçük bir nüans var. O nüansı da o kişiye teslim ediyoruz aslında biz de bir yerde. Yani bunun bir seçim olduğunu da gözlemlemesine istiyoruz ama biz şeyi hatırlatıyoruz. Sadece hatırlatıcı olarak orada eşlik ediyoruz danışana. Hani iki uç var. Bunu yaşadık, gördük, biliyoruz da. Buradan gidersek bu tarafa doğru gideceğiz. Oradan gidersek buraya gideceğiz. Yine hayat senin, yine seçim senin. Ama şeyi böyle, harita böyle. Haritayı açtığımızda, bu yoldan gittiğimizde şu tarafa doğru gidiyoruz, görüyoruz. Bunu hatırlatmak sadece. Yani bunu bir şey baskısı olarak da bir demokrasinin kılıcı gibi hani ilacını almazsan bunlar yaşanacak, çok kötü şeyler olacak gibi bir makamda durmak da itici bir şey. O da karşı tarafa sözümüzü geçirmiyor.
Evet.
Yani hani tek derdin, yani senin tek kurtuluş reçeten ilaç demek. İnsanı bir biyolojik bir şeye bağlamak mantıklı değil. Ama ilacın imkanını göstermek, kendi seçiminin sonucunu göstermek, onunla mükellefiz. Ve gördüğümüz şey de bu. Yani o bilgiler birikmiş, datalar birikmiş, bir sürü çalışmalar. Bu çalışmalar denilen şeyler de hani öyle masa başında kağıt kalemle yapılan şeyler değil. İnsanların yıllarca gözlemlenmesiyle ortaya konulmuş bir tecrübe var. Kişisel tecrübemiz de var. Ama en önemlisi kişinin kendi tecrübesi. Kendi tecrübesiyle ona bir şeyleri anlatmak çok daha kıymetli oluyor terapide de.
Eyvallah.
Diğer terapilerde de öyle. Ama çok tatlı, ince bir noktaya şey yaptın, temas ettin. Orası böyle şey, kırılma anıdır gerçekten.
Evet. Evet.
Ama insan da bazen çıkar yoldan, sonra gelir. Yani yoldan çıktığını fark ettiğimizde de çok yüklenmemek lazım. Yine çağırmak lazım. Çünkü insan çağrılan yere gider.
Yeter ki şey, onunla temasımız, ilişkimiz iyi olsun.
Evet.
Yani bazen dediğiniz gibi yani insanlık hali, yani şunu hatırlıyorum. Hocam biraz gülsem, biraz neşelensem, biraz keyfim yerinde olsa, şöyle biraz hadi şu bir şeyler yapayım desem.
Yeter.
Ay sen maniye mi girdin diyorlar mesela yine. Onun da bir şeyi var yani.
Aynen öyle.
Onun bir isyanı oluyor, bir sistemi oluyor. Evet.
O da mesela yani
anlamak lazım.
Çok doğru. Çevresinin de kişiyi böyle etiketlemesi.
Evet. Hem kendisini etiketliyor, hem çevresi etiketleyebiliyor.
Evet. Evet. Bu bir belirti, bu bir haldi. Uğradı. Şimdi ben başka biriyim. Yani o uğradı da başka biriydim. Şimdi başka biriyim. Hani ve şu anda nereye yürümek istiyorum? Oraya konuşalım. Yani beni onunla, ben de tanımlamayayım kendimi, kimse de beni tanımlamasın. Bu dediğin şey çok kıymetli. Hani o çağrılan yere insan gider de iyi bir yerden çağrılması lazım değil mi? O zaman biz çağrıcılar olarak hem doktorları hem de onların yakınları olarak onlara bir güzelliğe davet edelim sadece. Şeyi, kötüyü göstererek değil. Bak güzel burada.
Eyvallah.
Diyerek.
Hocam teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık.
Teşekkür ederim.
Önemli bir meseleye değindiniz. Bu psikotik bozuklukları da olmazsa bir sonraki programda devam ederiz. İnşallah kısmet olursa. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu haftalık bizden bu kadar. Önümüzdeki programlarda görüşmek dileğiyle efendim. Hayırlı akşamlar diliyorum.
Hayırlı akşamlar.